Tentak.
Tentak. Oysa adımız da uyumlu bir şey.
Hayatın sesleri. Evet, yine birlikteyiz. Başkent'ten merhaba diyoruz hepinize. Hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne sevgili dinleyicilerimiz. Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır ve Meltem Afşar hazırladılar yine bugünkü Hayatın Sesleri'ni. Siz sevgili dinleyenlerimiz için Cihan Aktepe, kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlıyor arkadaşımız. Ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yine 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle, müziklerimizle, konularımızla, konuklarımızla birlikteyiz. Sizi de bekliyoruz diyoruz programımıza. Telefonlarımızı hatırlatalım hemen. 090-312-463-3419 ve 463-3421. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri adıyla Facebook, Twitter ve Instagram'da da bizleri bulabileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin gelin şimdi hep birlikte ilk müziğine kulak verelim.
Barışa da bir sorsalar ben bilirim.
Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla. Evet, zaman zaman biz telefon aracılığımızla bağlanırdık kendisine. Ancak bugün stüdyomuzda Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi Sayın Gürkan Avcı bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum evet, tekrar bu nazik davetiniz için.
Biz teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayıp stüdyomuza geldiğiniz için zaman zaman telefonla bağlanıyoruz. Oradaki çalışmaları dinleyicilerimizle paylaşıyoruz ama bugün daha uzun bir sohbet imkanı olacak stüdyomuzda olduğunuz için. Öncelikle Karlsruhe aslında kralın dinlendiği yer evet. dediniz. Evet. Siz dinlenebiliyor musunuz diye sorarak başlamak istiyorum.
Klasik anlamda dinlenemiyorum ama... Orada bizim insanlarımıza, bizim milletimizin bakiyesi, o yaşam mücadelesi, ayakta kalma mücadelesi veren o kahraman milletimizin fertlerine, hele onların göz bebeği çocuklarımıza, gençlerimize hizmet etmek inanın yormuyor. Onların o müteşekkir bakışları, o müteşekkir sözleri bizi dinlendiriyor.
Ne güzel, ne mutlu. Ne kadar zamandır oradasınız efendim?
2 yıla yakın oradayım. Orada insanlarımıza sahip çıkmaya, onlara moral vermeye, motive etmeye, onlar için güzel bir istikbal hazırlamaya gayret ediyoruz.
Peki o zaman birazcık da hemen onlar için yaptığınız bu hizmetlerden, çalışmalardan söz edelim isterseniz. Evet. Neler yapıyorsunuz?
Evet. Orada tabii ki başta görevimiz çarpanlarıyla birlikte 5 milyon insanımız var Almanya'da. Ve 60 yılı aşkın bir süredir, 70 yıla yakın, aslında 70 yılda denilebilir çok rahat bir şekilde Almanya'ya çalışmak için gitmiş insanlarımızın eğitim, dil, kültür bağlamındaki ihtiyaçlarına cevap vermek için bulunuyoruz. Başta tabii dilimiz.
Sanat, spor değil
tabii,
mi bunun
tabii,
yanı sıra?
O alanlarda da hizmet veriyoruz ama başlıca Türkçeyi, dilimizi unutmasını istiyoruz çocuklarımız, gençlerimiz özellikle. Çünkü artık yeni konseptte tanımlar da değişiyor, dönüşüyor, deviniyor. Yeni konseptte artık Türk coğrafyasının tanımı, Türklerin olduğu her yer Türk coğrafyasıdır. Tabii ki bu minvalde de Türklerin varlığı da Türkçenin varlığına bağlıdır. Hı hı. O yüzden dilimizi, kültürümüzü, tarihimizi, o güzel medeniyetimizin, o kadim öğretilerini, vatanımızı, güzel yurdumuzu, mazimizi, çocuklarımıza, gençlerimize, yani 7'den 70'e bütün insanlarımıza sevdirerek öğretmek.
Ne güzel. O zaman haydi Türkçe konuş benimle kampanyası bu amaçla mı doğdu o zaman?
Tabii yani geniş bir şemsiyesi var bu kampanyamızın. Yani içinde dil, kültür, eğitim, bilim, sanat, spor, müzik şeyleri de var, enstrümanları da var. Böyle komplikasyonu çok geniş bir kampanya bu. Tabii başat unsurlar dil, kültür ve eğitim ama hı hı. onun dışında az önce ifade ettiğiniz gibi sanatsal faaliyetlerimiz var, tiyatro var, müzik var, spor okulları var. Amacımız Atatürk'ümüzün dediği gibi, baş öğretmenimiz Atatürk'ün dediği gibi ruhen ve bedenen her boyutta yani çok boyutlu bir şekilde çocuklarımızı, gençlerimizi, insanlarımızı nitelikli bir talim ve tedristen geçirmek orada.
Ne güzel, ne evet. mutlu. Peki, hadi Türkçe konuş benimle kampanyası ne zaman başladı? Evet. Nasıl devam ediyor? Kampanya kapsamında neler yapıyorsunuz? Kimler dahil oluyor?
Evet. Hedef kitlemiz bütün Türkler. Hı hı. Tabii kendini Türk hisseden bizim akraba topluluklarımız var malumunuz.
Var mı onlardan da katılan?
Tabii ha? Yani Arnavutlar var, hı hı. Afganlar var, Pakistanlılar var, Almanlar da var. Herkese açık bu kampanya. Haydi Türkçe konuş benimle kampanyası tam 1 yıl önce başlattık. Sayın Bakanımızın Büyükelçimizin, başkonsolosumuzun da katkı, destek ve himayeleriyle hedefimiz şu: Türkçe dersine katılım oranını artırmak. Malumunuz Almanya'daki devlet okullarında Hristiyan çocuklar Hristiyan din dersine girdiği saatlerde biz Türk çocuklarına Türkçe ve Türk kültürü dersi veriyoruz. Bu dersler
bütün
zorunlu
bütün okullarda
değil.
Var mıdır bu?
Yani 11 tane çocuk başvurduğu takdirde açılıyor. Türkçe dersi açılıyor. Çünkü ilgili anlaşmalar var, bağlayıcı hükümler var. Tabii biz 11 şartını da artık aramıyoruz. Normalde yasal mevzuata göre şart bu ama biz 3-4 tane çocuğumuzun talebi üzerine bile Türkçe sınıfı açıyoruz. Tabii bu dersler zorunlu değil, devam mecburiyeti yok, not yok. Tamamen gönüllü olarak katılıyor çocuklarımız. O yüzden biz de bu dersin hem niteliğini, hem yaygınlığını, hem proaktivitesini artırmaya çalışıyoruz ki çocuklar, Türk çocukları bu derslere iştirak etsin. Çünkü dünyada ikinci, üçüncü, dördüncü bir ülke yok ki 30 küsür ülkeye öğretmenini gönderiyor ve istiyor ki dilimizi, kültürümüzü Türk çocukları unutmasın. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gurbetteki vatandaşlarına ve yurttaşlarına, soydaşlarına çok güzel bir hizmeti. Bu hizmetten olabildiğince fazla çocuğumuz, vatandaşımız faydalansın istiyoruz.
Yani sadece öğrenciler değil, veliler de katılabiliyorlar mı?
Şimdi ondan da bahsedeceğim. Tabii hafta sonu talep üzerine biz Türkçe okuma yazma kursu da açtık. Türkiye'de okuma yazma fırsatı bulamamış, Almanya'ya gitmiş. Almanya'da da bu fırsatı bulamamış. Çokça insanımız var, yani okuma yazma bilmeyen. Bu yetişkinlerimize yönelik de tabii okuma yazma kursu açtık. Hatta bir 6 ay kadar önce çok güzel bir diploma töreni düzenledik. Böyle 50-60 küsur yaşlarındaki kardeşlerimize.
Ne kadar süre devam ettikten sonra diploma veriyorsunuz? 6 ayda. Evet. Çok güzel. Peki eğitimcilerimiz kimler? Kimler veriyor
tabii,
bu eğitimleri?
Türkiye'den öğretmenlerimiz geliyor. Bunun dışında da Almanya'da ikamet eden ve pedagojik formasyonu olan vatandaşlarımız var. Onlardan da öğretmen olarak görevlendirerek istifade ediyoruz. Şu an eğitim ordumuzun sayısı 180'e yakın.
Evet, çok güzel.
Hepsi toplam.
Evet, evet, çok güzel. Peki bu arada sadece Türkçe öğretmek, Türkçe konuşmak değil, geleneklerimizi ve göreneklerimizi, kültürümüzü de sanıyorum bir anlamda tanıtacak programlar var.
Zaten bu dersin adı, resmi adı Türkçe, Türk kültürü dersi. Müfredatının içinde elbette ki Türkçe öğretmek var, coğrafya var, tarih var, Atatürk ve inkılap tarihi konuları var, din kültürü ve etik konuları var. Yani Türkiye'deki çocuklarımızın muhatap olduğu müfredatın çok böyle rafine edilmiş bir şeklini düşünün. Yoğunluklu bir şekilde, hızlandırılmış bir şekilde bunlar öğretilmeye çalışılıyor. Çünkü orada görebiliyorsunuz 200, 300, 400 kelime repertuarla konuşan insanlarımız var. O yüzden biz Türkçe, Türk kültürü, Türk müziği, Türk sanatı, Türk tarihi ve Türk sanat konularının hemen hemen her boyutunu ve Türk sporu da dahil 7'den 70'e herkese açtık ve gelindiğin kendilerine belirli bir şehire, belirli bir merkeze çağırma şeklinde değil, ayaklarına götürdük. Bugün yani 30'un üzerinde şehrimizde müzik kursları, spor kursları, okuma yazma kursları, ney kursu, bağlama kursu, ud kursu, kanun kursu gibi birçok basket okulu, tenis okulu, tiyatro okulu gibi birçok alanda hizmetlerimizi sunuyoruz. Amacımız tabii ki özet olarak şudur: kendi dilini, kendi kültürünü, kendi öz değerlerini bilen ama Almanya'da da eğitim sisteminde en başarılı olup en nitelikli meslekleri yapan Türk gençlerinin sayısını artırmak ve Almanya'nın geleceğinde Türklerin nüfusuna orantılı olarak ve büyük bir milletin bakiyesi olması algısı gerçeğine dayalı olarak daha dominant olsunlar. Sanatta, siyasette, ticarette, akademi dünyasında, Almanya'daki daha bütün alanlarda olup, daha böyle sözü geçen, evet, daha saygın ve daha donanımlı insanlar olsunlar ve Türkiye-Almanya arasındaki o kadim dostluğun en güçlü köprüleri olsunlar.
Ne güzel,
bu.
Evet, evet, ne güzel, ne mutlu. Şimdi tüm bunlar çerçevesinde orada yaşayan Türklerin işte gerek gelenek göreneklerimiz olsun, gerek Türkçe konuşmak, evet, olsun ya da gerek yaptıkları müzikle, yaptıkları sporla ne kadar yaşatabiliyorlar acaba buradaki gelenek görenekleri, evet, kültürümüzü, Türk kültürümüzü?
Şimdi tabii ki şöyle bir vakayı bir masaya yatırmak gerekiyor ve olayın çan eğrisini de betimlemek gerekiyor. Elbette ciddi bir asimilasyon tehlikesine karşı insanlarımız, milletimiz, vatandaşlarımız, soydaşlarımız muhatap, asimile olan ciddi bir kitle de bulunuyor. Yani hiç Türkçe bilmeyen on binlerce Türk kökenli genç vatandaşımız, soydaşımız.
Onlar orada doğup büyüyenler, orada doğup sanıyorum büyüyenler, değil mi?
Evet. Zaten Kahir ekseriyeti de orada doğup büyüyen insanlarımızdan, evet, teşekkür. Çünkü 70 yıllık bir mazimiz var. Yani artık 5. jenerasyon şu an okula gitmeye başladı, evet, Almanya'da. Tabii ciddi bir dil sorunu var. Ve dil sorunu dışında da yani 100-200 kelime ile Türkçeyi konuşabiliyor ama bu sokak Türkçesi.
Evet.
Yani biz istiyoruz ki Türkçeyi anne babalarından değil, çünkü anne babaları da çoğunlukta yeterince ve artikülasyonu, telaffuzu güçlü Türkçe bilemeyebiliyorlar.
Çünkü onlar da orada doğup büyümüşler.
Tabii ki. Yani öğretmenlerimiz, ehil ve uzman öğretmenlerimiz nezaretinde okullarda Türkçe öğrensinler. Dil bilgisine dayalı, sistematik bir şekilde öğrensinler. Çünkü Almanya'da şöyle bir kanaat var, algı var. İşte Türkler Almanca bilmiyor. Sebebi de şu aslında. Bu bir pedagojik bir izahat aslında. Kendi dilini, yani ana dilini iyi bilmeyen insanlar yabancı dili veya ikinci, üçüncü dili nitelikli bir şekilde, kaliteli bir şekilde öğrenemiyorlar. Evet. Aslında bizim bu politikalarımız, bizim bu hizmetlerimiz, uygulamalarımız çocukların hem çift dilli olarak yetişmesine hem de Almancayı iyi bir şekilde öğrenmelerine ve Alman kültürünün örnek alınması gereken güzel özelliklerini de içselleştirmelerine de katkıda bulunuyor. Çünkü kendi dilini ve kendi kültürünü bilmeyen, benimsemeyen insanların başka bir dili, başka bir kültürü öğrenebilmeleri, ona hoşgörüyle yaklaşabilmeleri o kadar zor oluyor.
Evet. İşte bunun için de sadece sizin eğitim, evet, ataşeliği olarak orada, evet, ki hadi Türkçe konuş benimle gibi kampanyaların dışında orada yaşayan vatandaşlarımızın da bir şeyler yapması, tabii, tabii, gerekiyor. Katkıda, tabii, bulunmaları gerekiyor. Bu da çok önemli, evet, değil mi?
Tabii, yani çok ilgili ve çok farkındalığı yüksek vatandaşlarımız orada bizim bu kampanyamıza çok ciddi destek, hı-hı, veriyorlar. Kimi iş adamlarımız kendi hinterlandları doğrultusunda, hı-hı, destek veriyorlar. Ve Alman dostlarımız da tabii ki konuya pedagojik yaklaşan, ideolojik yaklaşmayan Alman dostlarımız da bizim bu yaptığımız çalışmaların, hizmetlerin çok doğru olduğunu, çok faydalı olduğu kanaatiyle destek veriyorlar tabii ki. Çünkü biz medeniyet olarak, devlet olarak her zaman öteden beri ve bugün ve ileride de öyle olacaktır. Her zaman kazan kazan felsefesini düstur edinmiş bir medeniyetin temsilcileriyiz. Biz kesinlikle istiyoruz ki oradaki Türkler hem Almanya'ya çok faydalı bireyler olsunlar, hem Türkiye'ye faydalı bireyler olsunlar. Ve bu iki ülke arasındaki her türlü ilişkinin, ekonomik, politik, kültürel, aklımıza ne gelirse, bu alandaki dostluk ve işbirliğimizi perçinleyen bireyler olsunlar, köprüler olsunlar. Onun için elimizden geleni yapıyoruz. Ama şunu da belirtmem gerekiyor ki, biz bunun farkındalığı içinde şöyle bir uygulama da başlattık. Buna çok ciddi teveccüh de almaya başladık. Biz istiyoruz ki hem Türkçeyi öğrensin çocuklarımız, gençlerimiz, Türkçe, Türk kültürünü, tarihini ve Almancayı da çok iyi öğrensin ve diğer okul derslerinde de başarılı olsunlar. O yüzden Almanya'da Nachhilfe deniliyor buna. Türkiye'de de muadili işte etüt veya dershane diyelim.
Evet.
O tip merkezden kurduk 3 tane. Bunun sayısını 10'a çıkaracağız. Tamamen ücretsiz. Bütün hizmetlerimiz bizim ücretsiz. Amacımız bizim Alman okullarındaki derslerde de Türk çocukları başarılı olsunlar. Onun için orada Almanca, İngilizce, matematik, fizik, kimya, fen bilgisi hemen her derste takviye kursları veriyoruz. Çocuklarımız geliyor, ödevlerini orada yapıyorlar. Eksik ve geri kaldıkları derslerde görevlendirdiğimiz öğretmenler maharetiyle, nezaretiyle derslerine çalışıyorlar. Bunun sayısını inşallah ona çıkaracağız.
Ne güzel, ne mutlu.
Hedefimiz Türk çocukları Almanya'da her alana başarılı
olsunlar. Şimdi tabii okul başarılarının artmasını dilerken, bu anlamda çalışmalarınızı yaparken sosyal ve duygusal gelişimini etkileyecek bir başka yönde tiyatro ve drama eğitimi ağırlıklı, evet, çalışmalarınız da var. Evet, değil mi? Evet. Yine çocuklara yönelik.
Evet, kesinlikle. Tabii çocuklarımızın akademik gelişimi dışında elbette ki estetik zekalarının gelişimi de çok önemli. Sosyal, duygusal, psikolojik. Yani çocuğun gelişim basamaklarının ve boyutlarının tümünü elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Tiyatro okulumuz, bu minvalde kurduğumuz bir okulumuz. Çünkü tiyatronun ve özellikle dramanın çocuk gelişiminde, çocuğun özgüven gelişiminde ve kendini ifade edebilme becerisinde ve sosyal gelişiminin den tutun aile içi diyaloğunun gelişimine kadar çok çok çok boyutlu faydaları var. Orada uzman tiyatro öğretmenlerimiz nezaretinde ve Almanya'da Türklerin oransal olarak en çok yaşadığı şehirlerden birisi olan Mannheim'da okulumuzu kurduk. İnşallah hedefimiz 19 Mayıs bayramında, 23 Nisan veya 19 Mayıs bayramında güzel bir eserle vatandaşlarımızın karşısına geçmek ve oyunu sahnelemek.
Ay, ne güzel. O zaman yine o vakitler orada olacağınız için İnşallah. Telefonlarımız aracılığıyla yine bunu bizlerle paylaşırsanız, dinleyicilerimizle paylaşırsanız mutlu oluruz bizler de gerçekten. Sanat, müzik, spor etkinliklerimiz de var dediniz. Daha çok ne tür sporlar yapıyorlar orada yaşayan vatandaşlarımız? Şimdi, ya da müzik? Türk sanat müziği mi, Türk halk müziği mi? Hangisine daha çok
Türk
ilgi var?
Türk sanat müziği, Türk halk müziği, pop müziğimiz, bunlar özellikle ilgi ve teveccüh görüyor. Üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere diğer eğitim kademelerindeki çocuklarımız, yetişkinlerimize de açık. Birçok koro kurduk. Yine uzman eğitimcilerimiz nezaretinde orada çocuklarımız, gençlerimiz, yetişkinlerimiz, koroda Almanlar da var. Bazı kurslarımız Almanlar da iştirak ediyor. Diğer milletlerden insanlar da müracaat ediyor. Çünkü Almanya malumunuz bir göçmen ülkesi. Nüfusunun hemen hemen %20'si
göçmenlerden oluşuyor.
O yüzden herkese açık. Biz de tersine bir entegrasyon orada yapıyoruz. Müzik çok önemli. Çünkü dilimizi, kültürümüzü, tarihimizi en güzel anlatan unsurlar, şarkılarımız, türkülerimiz, müziğimiz. Hani güzel bir söz var. Türkü bilmeyen türkü bilmez diye. Biz de eğlendirerek, güldürerek, neşe içinde çocuklarımıza, gençlerimize türkülerimiz, müziğimiz üzerinden Türkçe öğretiyoruz. Spor kursları da o minvalde başarıyla ilerliyor. Malumunuz bütün ülkelerde göçmenler genelde dövüş sporlarında çok başarılı olurlar. Almanya'da da durum o. Ama biz bunu değiştirelim istedik. Daha estetik, daha popüler spor dalları üzerine okulları açtık. Basket, tenis, eskrim ve badminton okulu açtık. Bunlar da ücretsiz. Tabii öncelik çocuklarımıza, gençlerimize veriyoruz ama yetişkinlerimiz de istiyor. Çünkü bütün bu kurslar Almanya'da pahalı kurslar. Yani nahife, yani dershane pahalı.
Evet.
Herkes gönderemiyor. Spor okulları da öyle. Tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oradaki vatandaşlarına, soydaşlarına ücretsiz, keyfiyetli bir hizmet olarak sunuyoruz ve son... Buyurun.
Lütfen buyurun. Siz buyurun efendim. Son, son cümlenizi alayım.
Son olarak da şunu yaptık. Buna çok büyük bir ihtiyaç vardı. Almanya'da insanlarımızın, tabii başta çocuk ve gençlerimizin psikolojik danışmanlık hizmetine çokça ihtiyacı oluyor. Türkiye'den 4 tane psikolog, yani psikolojik danışman ve rehberlik uzmanımız var eyaletimizde. Takriben 15 şehirde psikolojik danışmanlık merkezi tesis ettik. Oraya çocuklarımız, velilerimiz, anne babalarımız giderek şahsi psikolojik sorunları da olabilir.
Evet, danışmanlık çocuğun eğitim, alabilecek.
Evet, eğitim konusunda da bir sorunu olabilir. Gidip ücretsiz danışabiliyor.
Evet.
Ve bu hizmetlerimizden de istifade ediyorlar. Ne güzel
hizmetler bunlar. Evet. Hepsi ücretsiz.
Evet.
O kadar çok şey yapmışsınız ki, evet. O kadar çok kampanyaya imza atmışsınız ki bunlar büyüyerek de devam edecek gibi görünüyor. Yine gelişmeleri sizden artık telefonlarımız aracılığıyla almak üzere. Stüdyomuzda olmanıza rağmen süremiz yetmedi hepsini konuşmaya. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun stüdyomuza kadar geldiğiniz için.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Ve bütün bizi dinleyen vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza en kalbi selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. TRT aracılığıyla.
Teşekkür ediyoruz efendim. Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Sayın Gürkan Avcı Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Kendisine teşekkürlerimizle uğurluyoruz stüdyomuza.
Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız, yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden, yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için, diyelim ki cephedeyiz daha orada, ilk ucumda daha o gün. Yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. tuhaf. Bir hınçla bileceğiz bunu, fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz, yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Yine de dışarıyla beraber yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla. Yani duvarın arkasındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursa olalım, hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Yani nasıl ve nerede olursa olalım, hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Yani nasıl ve nerede olursa olalım, hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Yani nasıl ve nerede olursak olalım, hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak.
Sözcükler. Ve köşemizdeyiz. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la birlikteyiz. Merhabalar,
merhabalar,
hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, bugün Binbir Gece Masalları'ndan söz edeceğiz. Çok kökenli edebi bir eseri dinleyicilerimizle paylaşacağız. Şimdi nedir Binbir Gece Masalları? Şöyle bir hikayesinden bir başlayalım.
Tabii ki.
Hemen hepimiz biliriz ama yine evet, şöyle bir hatırlayalım isterseniz.
Aslında Binbir Gece Masalları... Önemli iki karakteri var. Şehriyar ve Şehrazat. En azından isimlerini duymuşuzdur
evet,
mutlaka. Masalın başlangıcında kabaca şöyle bir hikayesini verirsek Binbir Gece'nin. Şehriyar ve Şehzaman adlı iki kardeşin öyküsüyle başlıyor. Her ikisi de prensler ve dertliler, çünkü eşleri tarafından aldatılmışlar. Dolayısıyla bir düşmanlıkları var kadınlara ilişkin. Şehriyar hükümdar olarak... İnanmadığı için kadınlara, artık kendine eş olarak bir günlük eşler seçiyor ve düğünün ertesi sabahı öldürtüyor kadınları. Fakat Şehriyar'ın vezirlerinden birinin kızı Şehrazat, ülkesinde genç kızların, çünkü hani hükümdara eş olarak seçilen hanımlar da çok eğitimli, genç, güzel kadınlar. Genç kadınların bu kadar hüzünlü bir sonla sürekli tekrar tekrar karşılaşmasına çok üzülüyor ve ülkesindeki kadınları kurtarmak için babasını ikna ediyor ve Şehriyar da kendi evleniyor.
Evet.
Öldürüleceğini bile bile.
Hı hı.
Fakat evlendikleri ilk gece bir son istek olarak Şehriyar'a diyor ki, kardeşim var Dünyazat. Müsaade edersen ilk önce ben Dünyazat'la bir görüşmek istiyorum. Ve kardeşinin yanına gittiğinde kardeşi Şehrazat'tan kendisine bir masal anlatmasını istiyor. Abla senin çok güzel masalların vardı, anlatır mısın? Ve ablası isteğini kıramayarak, daha önce anlaşmışlar tabii aralarında, kardeşine bir masal anlatıyor. Fakat günün ilk ışıklarına kadar masal devam ediyor ve masalın en heyecanlı yerinde Şehrazat susuyor. Susunca tabii ki Şehriyar hükümdar olarak masalı dinleyenlerden biri sonunu çok merak ediyor ve karısını ilk defa, eşlerinden birini ilk defa gün ağrırken öldürtmeyip bir gün daha yaşamasına izin veriyor. Fakat şöyle bir durum var, masalların içinde de Binbir Gece masal metinlerinde de çok geçiyor. Masallar gündüz gün ışığıyla anlatılmıyor. Sadece gece anlatılabiliyor. Evet. Zaten bizim geleneğimizde de vardır hani masal geceleri, ateşbaşı masalları falan gibi. Dolayısıyla o günü geçirip ertesi gün masalın devamını dinleyip öldürtecek. Yani Şehriyar'ın fikri bu. Fakat Şehrazat her seferinde masalı en etkili yerinde bırakıp sabah bir sonraki geceye kadar merak etmesini sağlıyor hükümdarın ve bin bir gece devam ediyor.
Bu böyle
evet, üç çocuk sahibi oluyorlar.
Sürüyor.
Bu arada sultanın üç de evladı olunca üçüncü yılın sonunda, yani bin bir gecenin sonunda yani artık tamamen resmi eşi olarak kabul edip bu öldürtme ve bununla tehdit etme işinden tamamen vazgeçiyor ve zaten çok aşık olmuş oluyor eşine.
Evet.
Binbir Gece masallarının temel öyküsü bu tabii. Bunun içinde bin bir tane de öykü var.
Öykü var. Tabii bu öykülerin içinde öyküler var, evet, aslında, evet. Değil mi bu anlamda?
Çok tanıdık olanları var. İşte Ali Baba ve Kırk Haramiler gibi ya da işte Simbat gibi karakterler, Alaaddin'in lambası gibi. Ve tabii bunun şu anda bizim hani ismen çok hatırlayamadığımız ama söyleyebileceğimiz sayısız isim var. Biraz kağıt sesi olmasına rağmen ben biraz söylemek isterim isimleri.
Elbette.
Mesela Şah Simbat'ın Şahini gibi, tamamen biz mesela başka çizgi film karakterlerinden falan hatırlıyoruz ama Şahin ve Kuşları önemli Simbat'ın. Hamal ile Genç Kızlar gibi. Kesilerek öldürülen kadın, Üç Elma ve Zenci Reyhan gibi öykü başlıkları var. Sayısız başlık. Bunların bazıları itiraf etmek gerekirse çok, tabii masal deyince belki alışılmış yaklaşım çocuklarla ilgili olduğunu düşünebilir ama Binbir Gece masalları baştan sona yetişkinler için yazılmış öykülerdir ya da oluşturulmuş öykülerdir. Dolayısıyla yazarı belli olmayan bu öykülerin, bu masalların içeriği de aslında yetişkin öyküleri. Etkileri de bu yönden çok fazla olmuş aslında.
Evet, şimdi İstanbul'da yazılmış, sonra nereye gitmiş? Yurt dışına çıktı herhalde.
Şöyle, aslında yazılı metinleri İstanbul ve Kahire'den elde edilmiş ve Fransa'ya götürülmüş. Fransa'ya gidişi de ilginç çünkü 18. yüzyılda Anton Galland adlı bir Fransız edebiyatçı diyelim artık, İstanbul ve Kahire'den metinleri toplamış, birleştirmiş ve çevirmiş ve 12 cilt olarak 1704'te basmış. 1704'te basmaya başlamış, 1717'ye kadar tekrar basımları 12 cilt tamamlanmış. İşte ondan sonra Binbir Gece masalları aslında Fransa'dan Avrupa'ya yayılmış.
Nasıl etki etmiş oralarda?
Epeyce bir etkisi var aslında. Fransız edebiyatını çok değiştirmiş kökten. Bunu kendileri de kabul ediyorlar. Şöyle ki, o döneme kadar, yani Fransız edebiyatçıları Binbir Gece masallarıyla tanışıncaya kadar ve okuyucuları, Fransız romanları, Fransız öykülerinde anlatılan daha çok asillerin ya da işte kent soyluların öyküleri, karakter olarak onlar var. En iyi örneğini aslında Edmond Rostand'ın Cyrano de Bergerac'ın da görebiliriz. İşte şövalyeler, tahmin edebilirsiniz, üç silah şövalyeler, bir takım yani asiller ve yarı asillerin öykülerini, hayatlarını anlatan metinler var. Fakat Binbir Gece öyle değil. Biraz önce de söylediğimiz gibi işte haramiler, yani hırsızlar, balıkçılar, işte balıkçının eşinin zenginlikle sınavı falan gibi bir takım yapıları içinde barındırdığı için şaşırtmış okuyucuyu. Bu şaşırtmaca edebiyatçılar tarafından görüldükçe bugün Fransız edebiyatının temelini oluşturan mesela Victor Hugo'nun Sefillerinin ve Jean Valjean'ın oradaki sefillikle sınavının binbir geceden etkilenerek yazıldığına dair izlenimler var. Yine Notre Dame'ın kamburundaki kamburun aczi ve sıradanlığı, hiçbir asillikle ya da kent soylulukla ilişkisi olmayan bir ana karakterin anlatımı yine Binbir Gece'nin okuyucular ve edebiyatçılar üzerindeki etkisinden sonra ortaya çıkmış. Ama en güçlü örneği Boccaccio'nun Decameron'u. Decameron aslında yine Binbir Gece gibi yetişkinler öyküleri diyebileceğimiz öyküler. Ki Decameron'un içindeki hem yapı hem de Decameron'un kendisi, yani kitabın içindeki kurgu Binbir Gece'den çok etkilenilerek hazırlanmış. Ve zaten o da oyalama kitabı aslında. Çünkü vebanın yayıldığı dönem. İtalya'da şehir devletleri var ve vebadan çekinerek kendilerini kalelerinin içine çeken soyluların kendilerini oyalamak için. Çünkü 22 kişi aslında bugünkü reality şovlar gibi biri bizi gözetliyor tarzında bir korunaklı alanda kalarak zaman geçirmeye çalışırken Decameron'dan yararlanmışlar. O döneme ait bir eser o da. Yine çok şaşırtıcılardan biri benim için Shakespeare'in Hırçın Kızı'dır. Hırçın Kızı'da ya da işte Venedik Tacirinde Binbir Gece'nin etkileri var Shakespeare'de de. Yine ilginç olanlardan biri Edgar Allan Poe'nun Şehrazat'ın 1002. Masalı adlı şiiri, ki çok ben bilmezdim, itiraf edeyim. Binbir Gece üzerine çalışırken haberdar oldum. Voltaire, Fransız İhtilali'nin mimarlarından Binbir Gece'den etkilendiğini kendisi ifade ediyor. Töreler üzerine denemelerde ve Fransız İhtilali'ne ilişkin fikirsel yapıda bile Binbir Gece masallarının etkisini görüyoruz. Bu çok ilginç değil mi? Yani İstanbul'dan çıkan, İstanbul'dan derlenen bir metnin bu kadar etkili olması Fransız siyasetinde.
Önce Fransa'dan sonra tüm Avrupa'da. Peki bizde
bizde
nasıl
de var örnekleri. En mesela kendi ifade ettiği için Orhan Pamuk'un kitaplarında görüyoruz. Pek çok kitabında etkilendiğini Orhan Pamuk kendisi dile getiriyor bir yazısında. Ama Kara Kitap'ta Binbir Gece'den özellikle etkilendiğini söylemiş. Yine Orhan Duru'nun Şişe adlı öyküsü var ki Binbir Gece'nin son gecesini yeniden yazıyor Orhan Duru bu öyküsünde. Ve Şehriyar'ın ölümüyle bitiriyor. Yani bir öyküyü özellikle istemiş. Binbir Gece'ye dahil olmak istemek gibi. Edebiyatçılarda böyle bir edebiyatçıların nasıl söyleyelim, hayal dünyasını ya da kurgulama isteğini kışkırtan bir yapı var Binbir Gece'de. Yine Agah Oktay Anar'ın Efrasiyab'ın hikayeleri de Binbir Gece masallarından bir takım ögeleri içinde bulunduruyor. Artı orada da zaten dede Azrail'i oyalamak için öykü anlatıyor. Yani kendi canını almak için gelen Azrail'i öyküler anlatarak oyalayıp ömrünü uzatan bir ana karakter var orada da. Dolayısıyla bizdeki etkileri böyle. Bizde tabii sinemada da çok etkileri var. Dünyada çok etkileri var. Belki ondan bahsetmek lazım. Sessiz sinemadan itibaren de Binbir Gece çok filme alınmış. Edebiyatta biraz dönüştürülmüş, yazarlar, şairler kendi imbiklerinden süzmüşler Binbir Gece'yi ama sinemada olduğu gibi geçmiş. Sessiz sinemadan başlamışlar. Bağdat Hırsızı ki 1924 yılında ilk defa çekilmiş. Sonra çok versiyonu var. 20'den fazla tüm dünyada. Arap Geceleri var 1942'de. Ali Baba ve Kırk Haramiler var 1944'te. Ballı Künefe öyküsü var. Binbir Gece'den çok bilinmedik bir öykü aslında bu. 1987'de Tacik bir yönetmen çevirmiş. Güzel olan bir örnek 1990 yılına ait Binbir Gece Masalları adıyla. Ve Şehrazat'ı o filmde Catherine Zeta-Jones oynamış mesela. O da güzeldir. Bizdeki örneklerinde de var mesela hemen dinleyicilerimizin hatırlayabileceği, her Türk evladının hatırlayabileceği diyelim. Ali Baba ve Kırk Haramiler ve Sadri Alışık'ın oradaki oyunculuğu. Bizim için önemli çünkü çok da içinde o döneme ilişkin çok da güzel kültürel malzemeler barındırıyor. Alaaddin'in Lambası var. Şehrazat Simbat Kaf Dağı'nda diye var ki Fikret Hakan oynamış orada. Harun Reşit'in Gözdesi Atıf Yılmaz filmi. Ajda Pekkan başrolünde Gözde olarak 1967 yılında. Biraz önce söyledik, Bağdat Hırsızı çeşitli versiyonları var. Bizde de çekilmiş 1969'da ve Kartal Tibet oynamış. Cilalı İbo ve Kırk Haramiler adıyla versiyonu var 1964 yılında. Ve Şehrazat Murat ve Gülnaz Sultan var. Ki Sevda Ferda ve Yusuf Sezgin başrollerde. Yeşilçam sinemasının birebir neredeyse beslenme kaynağı olmuş 65'ten 75'e kadar.
Evet, şimdi Binbir Gece adı üstünde ama binbir çeşit şeye mal olmuş aslında. Evet. O anlamda bakarsak evet. Her şey bir şekilde Binbir Gece'den etkilenmiş. Peki müzikte de var.
Var.
Etkilerini görebilir
miyiz? En çok aslında yine bizden daha çok aslında yurt dışında var. Hı-hı. Müzikte söylememiz lazım. Weber'in, ki Weber kalabalık kadrolu uzun operalarıyla ünlü bir besteci. Bazı bestelerinin sahnelenmesinde sorun da yaşanabiliyor ama Abu Hasan, yani Ebu Hasan operası var. Binbir Gece'den alınmış. Yine Şehrazat, ki dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır girişini. Rimsky-Korsakov'un Şehrazat'ı var. Ki çok bilinen bir melodisi de vardır. Yine çok etkili opera eserlerinden biri Puccini'nin Puccini, söyleyebilirsem evet. Dilimin dolanmasına müsaade edeyim. Turandot operası var. Turandot'un etkileyici olan kısmı şu: bir Çin prensesinin aşkla sınavını anlatan bir opera ve Binbir Gece'den esinlenmiş birebir bir opera. Puccini arkadaşına mektup yazmış ve demiş ki Turandot operasında prenses Turandot aşkı reddeden bir prenses. Aşkı kendi kalbinde aşkı kabul ettiğine dair bir arya yazıyorum. Ve Turandot'un bu sahnesinde bu aryayı izleyenler aşkın ne olduğunu tam olarak anlayacak demiş Puccini. Fakat ömrü vefa etmemiş ve Turandot operası bitmemiş bir operadır ve her sahnelenişinde sahneye koyan rejisör operanın sonunu kendisi tamamlar. Dolayısıyla Binbir Gece'nin böyle bir özelliği de var. Hemen şunu da söyleyelim. Binbir Gece masallarını okumaya ilişkin, ki okunabilir, çok güzel baskıları var. Bir inanç var. Hiç kimsenin masalları baştan sona okuyamayacağına dair. İkinci, şimdiye kadar okumadığına dair hatta. Hı hı. Ama ikinci bir inanç var ki o daha da ürkütücü. Binbir Gece masallarını başından sonuna kadar okuyanın kitabı bitirdiğinde öleceğine dair. Orhan Pamuk bunu söylüyor hatta bir yazısında ve diyor ki nasıl olsa hepimiz ölümlüyüz, okuyalım, hiç mi korkmayın.
En azından hani Orhan Pamuk'un okuduğunu biliyoruz baştan sona.
Şöyle, Orhan Pamuk kendisi de baştan sona okuyamamış. Bunu anlatıyor zaten yazısında ve diyor ki 3 kere okudum. Birinci okuduğumda çok kızdım. İkinci okuduğumda anlamaya çalıştım. Fakat üçüncü okuduğumda Binbir Gece'yi okudukça sınırsızlığı, gizli mantığı, iç şakaları, zenginliği, tuhaflığı, tuhaf güzelliği, çirkinliği, edepsizliği, bayağılığı, saçmalığı ortaya çıkan bir hazine olarak görmeyi öğrendim ve insanlık hallerini seyrederek okudum. Hmm. O yüzden baştan sona okumak gerçekten ürkütücü de olabilir. Bugün kitaplar yanımdaydı. Her gören soruyordu, bu tuğlalar ne diye. Ürkütücü gelebilir ama internette de örnekleri var. Artık hani telefondan şuradan buradan da bulabiliriz. Dinleyicilerimize gerçekten samimiyetle tavsiye ederim. Bir Binbir Gece masalını herhangi birine, hangisine denk gelirlerse okumalarını. Çünkü okumak izlemekten ya da bir başka eserdeki rüzgarını hissetmekten farklı. Şöyle düşünelim, yazarını falan bilmiyoruz biz bu eserlerin. Evet. Çok eskiler. Hindistan'dan eski Sanskritçe metinlerden biri geldiğini düşünüyoruz. Hmm. Orada da örnekleri var. Yani hani herhangi bir kültüre, herhangi bir zamana ait olmayan metinler. Ve gerçekten hayatın içindeki, nasıl söyleyelim, kötülükleri çok iyi karakterize eden karakterler var. Mesela ihanete ilişkin çok etkili, hı hı, modeller vardır içinde. Hani her zaman diliminde okunup bir şeyler öğrenilebilecek, evet, metinler. Hani bugün filmlerde ya da işte çizgi filmlerde ya da fantastik hikayelerde gördüğümüz işte uçan atlar, uçan halılar, evet, tılsımlı ipler, tılsımlı pelerinler, tozdan yaratılan ordular, sihirli lambalar. Bütün bunlar aslında işte bir başkasının yerine geçme, şekil değiştirme ilk halleri Binbir Gece masallarında. ve yazılı halleri. O yüzden Binbir Gece Masalları genetik olarak her insanla bağlantısı olan metinler.
Kesinlikle. Bir kere nasıl bir etki, nasıl bir büyü ki ihaneti unutturuyor. Ve bir de Şehriyar'a kinini unutturan şeyin de merak olduğunu.
Evet, aç şey değil merak. Evet, erkeğin kalbine giden yol, evet. Merak.
Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Elif Berna Kutlu'ya. Süremizi aştık. Yarın yine buradayız. Bugünlük hoşçakalın. Hayatın Sesleri.